Ayrım 27, sayfa 365. Graf Otto bir an bile duraksamadan kalkanını kaldırıp dev gibi aslana doğru yaklaşmaya başladı. Leon ve Eva da onu takip ettiler ve bir tür çaresizlik duygusuyla olanları izlemeye koyuldular. Eva Leon'un elini tutuyordu ve tırnaklarını kanatacak kadar derine bastırmıştı. "Aslan onu öldürecek," diye fısıldadı. Ama Graf Otto son anda usta bir atletin zamanlama ve koordinasyon becerisiyle hareket etmeyi başardı. Bir dizinin üstüne çöküp kalkanını kendine siper etti. O sırada Assegais'ini de sağ eline alıp ucunu aslana doğru tuttu. Hayvan bütün gücüyle saldırınca mızrak göğsüne saplandı. O kadar derine girmişti ki Graf Otto'nun sağ eli de siyah yelenin içinde kaybolmuştu. Mızrağın ucu kalbini parçalayınca hayvan kükreyecekmiş gibi ağzını açtı ve fışkıran kan Otto von Meerbach'ın başına ve omuzlarına aktı. Aslan kalbine saplı mızrak ve geri çekildi. Yalpalayarak bir daire çizdi ve dört bacağıyla havayı döverek otların üstüne devrildi. Mükemmel bir öldürüştü. Graf Otto kalkanı kenara atarak ayağa fırladı. Zaferle çığlıklar atıyor, dönerek dans ediyordu. Kanlı yüzü çarpılmıştı. Bir düzine Morani Assegai'lerini saplamak için leşin başına koştu. Graf onları durdurup kükreyerek avına sahip çıktı. Kendi mızrağını aslanın göğsünden çıkardı ve yaklaşan Morani'lere doğru salladı. Suratlarına haykırıyor, vahşi savaşçılar gibi yumruklarıyla göğsünü dövüyor, mızrağıyla adamları tehdit ediyordu. Onlar da mızraklarını kalkanlarına vurarak aynı şekilde Graf Otto'ya bağırıyorlardı. Zaferden paylarını almak istiyorlardı. Mızraklarını onlar da aslanın kanına bulayacaklardı. Graf Otto bir tanesinin üstüne atıldı ve Morani atağı kalkanıyla güçlükle savuşturdu. Graf Otto öfkeyle haykırarak mızrağını adama fırlattı. Savaşçı kalkanını kaldırdı ama mızrak kalkanı delip bileğindeki damarları parçalandı. Arkadaşları öfkeyle kükrediler. "Eva, yüce tanrım, delirdi," dedi. "Biri ölecek. Ya o ya da Masai. Onu durdurmalıyım." Öne atıldı. "Hayır Eva, hepsinin gözü dönmüş. Onları durduramazsın. Sadece kendine zarar verirsin." Eva'yı kolundan yakalamıştı. Genç kadın kolunu kurtarmaya çalıştı. "Daha önce onu sakinleştirmeyi başarmıştım. Beni dinler." Leon'dan kurtulmak için debelendi ama Leon sol koluyla ona sarılmış ve sağ elindeki tüfeği kaldırmıştı. Bütün gücüyle tuttuğu için ne kadar çırpınırsa çırpınsın Eva'nın kaçması mümkün değildi. "Artık çok geç Eva," diye kulağına fısıldadı. Ağır tüfeğini tabanca gibi tutuyordu. Namlu Graf Otto ile yaralı savaşçının başlarının üstüne çevriliydi. "Şuraya bak, tepeciğin üstüne." Eva gösterdiği yere bakınca kaybolan diğer aslanı, ölenin ikizini gördü. Tepede heyula gibi dikilmişti. Graf Otto'nun öldürdüğünden bile daha büyüktü ve öfkeden yelesi iyice kabardığı için olduğunun iki katı büyüklükte görünüyordu. Sağrısının üstüne oturdu, çenesini sonuna kadar açtı ve yeri göğü sarsacak şekilde kükrerken yere yaklaştı. Orada bulunan seyirciler, Graf Otto ve öfkeli savaşçılar aniden susmuştu. Bütün başlar aslanın durduğu yere dönmüştü. İki aslan 3 gün önce daha yaşlı olanın şafaktan önceki taze rüzgarın kokusuna kapılmasıyla ayrılmıştı. Bu aynı zamanda olgun bir dişinin kokusuydu. Aslan küçük kardeşini bırakıp rüzgarla gelen bu davete koşmuştu. Dişiyi güneş battıktan 1 saat sonra bulmuştu. Ama kendisinden daha genç, daha güçlü ve daha kararlı bir erkekle çiftleşiyordu. İki erkek kükreyerek birbirlerine dişleriyle pençeleriyle darbeler indirip dövüştüler. Yaşlı aslanın kaburgasında derin bir yara açıldı, omzunda da kemiğini parçalayan bir ısırık. Sonra da acı ve utanç içinde ikiziyle buluşmaya gelmişti. İki aslan ay yükseldikten kısa bir süre sonra buluşmuşlar ve yaralı olan ikizinin öldürdüğü kudu'dan payını almıştı. Sonra da yaralarını yalayıp dinlenmek üzere tepenin üstündeki çıkıntıya uzanmıştı. Moranilerin kışkırtmalarına karşılık veremeyecek kadar bitkin ve yaralıydı. Ama öfkeli kükremelerle ikizinin başında atılan ölüm naraları saklandığı yerden çıkmasına yol açmıştı. Şimdi yukarıdan kardeşinin leşinin yattığı yere bakıyordu. Onda insanlara has matem duyguları yoktu. Ama öfkeyi, bütün dünyaya karşı duyulan o müthiş öfkeyi gayet iyi biliyordu. Özellikle de karşısındaki bu zayıf yaratıklara karşı öfkeliydi. En yakınında Graf Otto vardı ve onun o soluk teni aslanın öfkesinin odak noktası haline gelmişti. Yay gibi atılıp aşağı fırladı. Çil yavrusu gibi dağılan kadınlardan bir dehşet çığlığı yükseldi. Moraniler tamamen hazırlıksız yakalanmışlardı. Bir dakika önce Graf Otto ile kavga ediyorlardı ama şimdi sanki adam sihir yapmış gibi bu aslan ortaya çıkmıştı. Onlar bu yeni düşmana karşı harekete geçene kadar hayvan Graf Otto ile arasındaki mesafeyi kısaltmıştı. Leon Eva'yı arkasına doğru savurup ''Burada kal, sakın yaklaşma'' diye bağırdı. Sonra müşterisini korumak için ileri atıldı ama o da moranilerde geç kalmışlardı. Graf Otto son anda kendini korumak için boşuna bir çabayla kollarını kaldırdı. Ama aslan bütün gücü ve ağırlığı ile üstüne çarptı. Graf Otto üstündeki aslanla birlikte sırt üstü yuvarlandı. Hayvan ön bacaklarıyla Graf Otto'yu yere bastırdı ve pençelerini kasap kancası gibi etine geçirdi. Aynı anda arka bacakları da etine gömülmüş, pençeleri karnını yarmıştı. Şimdi adamın üstünde çömelmiş yüzüne ve gırtlağına dalmaya çalışıyordu. Graf Otto kendini korumak için kolunu kaldırdı. Aslan kolu ısırdı ve Leon koşarken kemiğin parçalanışını duydu. Aslan bir daha ısırdı, bu sefer dişlerini adamın sağ omzuna geçirmişti. Yün yumağıyla oynayan kedi yavrusu gibi arka bacaklarıyla da Graf Otto'nun uyluklarını ve karnını deşiyordu. Leon tüfeğin emniyetini açıp namluları aslanın kulağına dayadı. Aynı anda iki tetiğe birden asıldı. Mermiler kafatasını parçalayıp beyin parçalarıyla birlikte diğer kulaktan çıktı. Aslan Graf Otto'nun üstünden yana doğru devrildi. Leon kulaklarında tüfeğin sesi çınlarken adamın başında durdu ve aslanın birkaç saniyede yarattığı hasara inanamadı. Graf Otto'ya dokunamıyordu. Tepeden tırnağa kan içindeydi. Kolundaki ve omzundaki korkunç yaralardan hala kan fışkırıyordu. Ayrıca uyluğundaki derin yaralar ve karnındaki yarık da kanıyordu. ''Hayatta mı?'' Eva sözünü dinlemeyip gelmişti. ''Yaşıyor mu yoksa öldü mü?'' Leon ümitsiz bir şekilde ''Galiba ikisi de'' dedi. Ama genç kadının sesini duymak yeniden hareket edebilir hale gelmesini sağlamıştı. Tüfeğini yanına gelen Manyoro'ya verip müşterisinin yanında diz çöktü. Elindeki mızrağı aldı ve kanlı şukasını parçalamaya başladı. Eva'ya ''Tanrım onu paramparça etmiş, bana yardım et, ilk yardımdan anlar mısın?'' diye sordu. Gelip yanına diz çöken Eva ''Evet'' dedi, ''bu konuda biraz eğitim almıştım.'' Sesi sakin ve güven vericiydi. ''Önce kanamayı durdurmamız gerek.'' Leon Graf Otto'nun şukasından kalanları şeritler halinde yırtmaya başladı. Onlarla adamın parçalanmış koluna ve deşilmiş uyluğuna turnike yaptılar. Sonra da aslanın dişleriyle açtığı diğer derin yaralara tampon. Leon Eva'nın hızlı bir şekilde hareket eden becerikli ellerine baktı. Dirseklerine kadar kan içinde kaldığı halde iğrenme belirtisi göstermiyordu. ''Ne yaptığını biliyorsun, nerede öğrendin bunları?'' ''Eva, ben de aynı soruyu sana soruyorum.'' dedi. ''Orduda öğrettiler.''
''Bana da.''
Leon hayretle suratına baka kaldı. ''Alman ordusunda mı?''
''Bir gün sana hayat hikayemi anlatabilirim ama şu an işimize yoğunlaşmalıyız.''
Kanlı ellerini eteğine silip yaptıkları işe baktı. ''Yaralar iyileşebilir, bünyesi çok kuvvetlidir ama enfeksiyon ve kangren yüzünden ölebilir.'' ''Haklısın, aslan pençeleri ve dişleri zehirli oktan beterdir.'' Çürümüş etle kurumuş kanla temas ettikleri için mikrop yuvasıdır. Doktor Joseph Lister'in küçük dostları. Onu hemen Nairobi'ye götürmemiz gerek. Doktor Thompson hemen sıcak tentirdiyot banyosu yaptırabilir.
Karnındaki yırtıkları halletmeden yerinden kıpırdatamayız. Şimdi kaldırırsak bağırsakları dökülür. Onu dikebilir misin?
Leon nereden başlayacağımı bilmiyorum dedi. Bu cerrah işi. Sadece sarabiliriz ve bir şey olmasın diye dua ederiz. Graf Otto'nun karnını da şuka parçalarıyla sardılar. Leon sürekli Eva'yı izliyor, bir tepki vermesini bekliyordu. Üzülmüş gibi değildi. Bu adama karşı bir şey hissetmiyor muydu? Profesyonel bir tavırla çalışıyor ve gözlerini de hep kaçırıyordu. Leon bir türlü emin olamıyordu. Sonunda Graf Otto'yu bir kalkanın üstüne uzatmayı başardılar. Moranilerden 6 tanesi kalkanı sırtlayıp kelebeğin bulunduğu yere taşıdı.
Manyoro'nun kontrolünde eğreti seriyeyi kokpite yerleştirdiler ve Leon sıkıca yere bağladı. Sonra başını kaldırıp Eva'ya baktı. Solmuş ve perişan bir vaziyette karşısında çömelmişti. Etekleri toprak ve kan içindeydi. ''Dayanabileceğini sanmıyorum Eva. Çok fazla kan kaybetti. Ama Nairobi'ye vaktinde yetiştirebilirsek belki Doktor Thompson da mucizelerinden birini gerçekleştirebilir.'' Eva yumuşak bir sesle ''Ben seninle gelmiyorum.'' dedi. Leon şaşkınlık içinde ona baktı. Onu şaşırtan sadece sözler değil, aynı zamanda konuştuğu dildi. ''İngilizce konuştun, hem de Newcastle aksanıyla.'' Duyduğu lirik ahenk kulağına çok hoş gelmişti. ''Evet.'' Eva kederle gülümsedi. ''Ben Northumberlandlıyım.'' ''Anlamıyorum.'' Eva gözüne düşen saçı kaldırıp başını salladı. ''Hayır porsuk, anlayamazsın.'' ''Ah, benim hakkında bilmediğin öyle çok şey var ki ve henüz anlatamayacağım. Tek bir şey söyle, Otto von Meyerbach için gerçekten ne hissediyorsun Eva, ona aşık mısın?'' Genç kadının gözleri irileşti, sonra dehşetle koyulaştı. ''Aşk mı?'' Kısa acı bir kahkaha attı. ''Hayır, ona aşık değilim, bütün kalbimle nefret ediyorum ondan.'' ''O zaman niye yanındasın, niye ona öyle davranıyorsun?'' ''Sen de bir askersin porsuk, tıpkı benim gibi. Görev ve yurtseverlik ne demektir bilirsin.'' Uzun derin bir soluk aldı. ''Ama bu kadar yeter. Daha fazla konuşamam. Seninle Nairobi'ye gelmiyorum. Bunu yaparsam bir daha hiç kaçamam.'' ''Kimden kaçmaya çalışıyorsun?''
''Ruhuma sahip olan kişiden.''
''Nereye gideceksin?''
''Bilmiyorum. Beni bulamayacakları gizli bir yere.''
Uzanıp Leon'un elini tuttu.
''Sana güveniyorum Leon. Saklanabileceğim bir yer bulmanı umuyorum. Birlikte kaçabileceğimiz bir yer.''
''Ya o ne olacak?'' Aralarında kanlar içinde yatan adamı gösterdi. ''Onu ölüme terk edemeyiz ve kendi haline bırakırsak fazla dayanamaz.''
Eva ''Evet.'' diye onayladı. ''Ona karşı hissettiklerime rağmen bunu yapamayız. Bana saklanacak bir yer bul. Beni oraya bırak. Sonra da elinden geldiğince çabuk bana dön. Özgürlüğümü elde etmek için bu tek şansım.''
''Özgürlük mü? Şimdi özgür değil misin?''
''Hayır, koşulların esiriyim. Herhalde kendi isteğimle bu hale geldiğimi sanmıyorsun değil mi?''
''Hangi hale? Ne oldun ki sen?''
''Bir fahişe, bir sahtekar, bir yalancı, bir canavarın eline düştüm. Bir zamanlar senin gibiydim, iyi, dürüst ve masum. Yine öyle olmak istiyorum, senin gibi olmak istiyorum. Beni kabul edecek misin? Bunca pisliğe batmışken kabul edecek misin beni?''
''Ah Eva, bunu ne kadar çok istediğimi bilemezsin. Seni ilk karşılaştığım andan beri seviyorum.''
''O zaman artık başka soru yok. Yalvarırım, beni bu doğanın içinde gizle. Otto'yu Nairobi'ye götür. Orada beni soran olursa ve o kişi her kim olursa olsun nerede olduğumu söyleme. Sadece ortadan kaybolduğumu söyle. Otto'yu hastaneye bırak, kurtulursa Almanya'ya geri yollarlar. Fakat ilk fırsatta bana geri dönmen gerekiyor. O zaman sana her şeyi açıklayacağım. Bunu yapacak mısın? Tanrı biliyor ki yapman için bir sebep yok ama bana güvenecek misin?''
Leon yumuşak bir sesle ''Yapacağımı biliyorsun.'' dedikten sonra ''Manyoro, Loikot!'' diye bağırdı. İkisi de yakında bekliyordu. Leon'un verdiği talimatlar kısa ve açıktı. Bir dakikasını bile almamıştı. Tekrar Eva'ya döndü. ''Onlarla git.'' dedi. ''Ne derlerse yap. İkisine de güvenebilirsin.''
''Biliyorum ama nereye götürecekler beni?''
''Lonsonya Dağı'na, Lucima'ya.'' Menekşe rengi gözlerdeki tüm endişenin kayboluşunu izledi.
''Bizim dağımıza mı? Ah Leon, daha ilk andan Lonsonya'nın bizim için özel bir anlamı olduğunu biliyordum.''
Onlar konuşurken Manyoro, Eva'nın kişisel eşyalarını taşıdığı dokuma çantayı bulmuştu. Uçağın bagajından sürükleyerek çıkardı ve aşağıda bekleyen Loikot'a uzattıktan sonra kendisi de aşağı atladı. Bir an Leon ve Eva baş başa kaldılar. Tek söz edemeden bir süre bakıştılar. Leon dokunmak için uzanınca Eva hemen kendini onun kollarına attı. Tek vücut olmak istercesine sımsıkı sarıldılar.
''Eva, öp beni sevgilim. Çok bekledim bu anı, öp beni.'' Derken dudaklarının kıpırtısı Leon'un yanağını gıdıklıyordu.
Dudakları birleşti. Önce ışığa giden kelebekler gibi hafifçe temas ettiler. Sonra o kadar güçlü ve derin bir şekilde öpüşmeye başladılar ki Leon Eva'nın tadını, dilinin ve minik pembe ağzının gizemlerini keşfedebildi. O bir anlık ilk öpücük sonsuzluk gibiydi. Sonra büyük bir çabayla ayrılıp huşu içinde birbirlerine baktılar. Leon yumuşak bir sesle Seni sevdiğimi biliyordum ama bu kadar çok sevdiğimi şu ana kadar anlamamıştım dedi.
Eva biliyorum çünkü ben de öyle hissediyorum diye cevap verdi. Şu ana kadar birini bu kadar çok sevip tamamen güvenebileceğimi hiç düşünmemiştim.
Leon artık gitmen gerek dedi. Bir dakika daha kalırsan seni bırakamayabilirim.
Eva güçlükle gözünü ondan ayırıp tuz tavasından onlara doğru koşmakta olan Moranilere ve köylülere baktı. Bazıları sırıklara geçirilmiş aslanları omuzlamıştı.
Eva, Gustav ve Henry de geliyor dedi. Beni görmemeleri ve nereye gittiğimi bilmemeleri gerek. Leon'u bir daha öpüp geri çekildi.
Bana dönmeni bekleyeceğim ve ayrı geçecek her saniye sonsuzluk kadar uzun ve ıstıraplı geçecek.
Sonra eteklerini savurarak uçaktan indi. İki yanına Manyoro ve Loikop'la ağaçlara doğru koştu. Aradaki uçak yüzünden Gustav'la Henry'nin onları görmesine imkan yoktu. Ağaçların kıyısına gelince Eva dönüp arkasına baktı. El salladıktan sonra da ormana dalıp gözden kayboldu.
Leon onun gidişiyle duyduğu yalnızlık hissine çok şaşırmıştı. Zorla kendini toparlayıp kokpite çıkmakta olan Gustav'a döndü. Gustav hemen Graf Otto'nun başına diz çöktü.
''Ah tanrım, ah güzel tanrım!'' diye ağlıyordu. ''Ölmüş!''
Güneşten yıpranmış yanaklarından yaşlar süzülüyordu.
''Tanrım lütfen kurtar onu, benim için babamdan da ileriydi.''
Belli ki Gustav Eva von Belberg'in yokluğunun farkında bile değildi.
Leon katı bir tavırla henüz ölmedi dedi ama bir an önce motorların başına geçmezsem doktora yetiştiremediğim için ölecek.
Gustav'la Henry hemen koşturdular ve birkaç dakika içinde dört motor birden havaya mavi dumanlar salarak çalışmaya başladı.
Leon kelebeğin burnunu rüzgara verdi ve motorların yeterince ısınmasını bekledi.
Sonra da Gustav'la Henry'e ''Onu sıkı tutun, kıpırdatmayın.'' diye bağırdı.
İki adam eğreti sedyenin başına çömelip Graf Otto'yu sıkı sıkı tuttular.
Leon kolları sonuna kadar itti. Uçak kükreyerek ileri atıldı.
Ağaçların üstünden yükselirken Leon yandan başını uzatıp Eva'ya baktı ve birden gördü. İki masai ile epey yol almışlardı ve tuz tavasından yarım kilometre kadar uzaklaşmışlardı. Eva diğerlerinin biraz arkasından koşuyordu. Durup başını kaldırdı ve şapkasını salladı. Saçları omuzlarına dökülmüştü ve kahkahalarla gülüyordu.
Leon onun kahkahalarının kendi gösterdiği cesaret yüzünden olduğunu biliyordu.
Genç kadının cesaret ve metaneti de onun yüreğini eziyordu. Ama Gustav'ın dikkatini çeker diye dönüp el sallamak istemedi.
Kelebek kükreyerek Rift Vadisi boyunca tırmanmaya devam etti.
Leon kelebeği Nairobi'deki Polos Ağzı'na indirdiğinde akşam üzeri olmuştu ve güneş batıyordu. Kimseye geleceklerini haber vermedikleri için etraf bomboştu. Uçağı av aracının bulunduğu hangara çekip motorları kapattı ve sedyeyi elden ele geçirerek Graf Otto'yu yere indirdiler.
Leon çabucak muayene etti. Nefes almıyor gibiydi. Dokunduğunda teninin nemli ve soğuk olduğunu fark etti. Hiçbir yaşam belirtisi göstermiyordu.
Leon adamın ölümüyle ilgili dileği bu kadar çabuk gerçekleştiği için suçluluk duydu.
Ama sonra kulağının altına dokundu, hafif ve düzensiz bir hareket hissetti.
Eğilip kulağını ağzına yaklaştırınca da belli belirsiz nefes alıp verdiğini anladı.
Acı bir şekilde onun yerinde başka biri olsa çoktan ölürdü. Ama bu herif filin sırt derisi kadar dayanıklı diye düşündü.
Gustav'a av aracını getir dedi. Sedyeyi arka koltuğa uzattılar.
O çukurlardan, tümseklerden kaçınmaya çalışarak aracı sürerken Gustav'la Henry de sedyeyi tuttular.
Hastane yeni Anglikan Kilisesi'nin karşısında kerpiçten yapılmış sazdamlı küçük bir binaydı. Bir klinik, yetersiz bir ameliyathane ve iki küçük boş koğuş vardı. Binada kimse olmadığı için Leon arka taraftaki kulübeye koşturdu.
Doktor Thompson'la karısını akşam yemeklerini yerken buldu ama yemeği masada bırakıp Leon'la hastaneye koştular.
Bayan Thompson bütün kolonideki tek eğitimli hemşire olduğu için hemen işe koyuldu. Onun denetiminde Gustav'la Henry Graf Otto'yu kliniğe taşıdılar ve muayene masasına yatırdılar.
Doktor eğreti sargıları keserken onlar da sürükleyerek getirdikleri galvanize demir küvete sıcak su doldurdular.
Bayan Thompson da küvete bir şişe konsantre potasyumlu tentürdiyot boşaltmıştı. Daha sonra Graf Otto'nun harap bedenini masadan alıp sıcak küvetin içine bıraktılar.
Duyduğu acı o kadar şiddetliydi ki adam derin koma halinden uyandı ve haykırıp çırpınarak antiseptikli sıcak sudan çıkmaya çalıştı.
Antiseptikli sıvı derin, kötü durumdaki yaralarına iyice işlesin diye hiç acımadan suya bastırdılar. Leon bu adama karşı hissettiklerine rağmen çektiği ızdırabı izlemeyi dehşet verici bulmuştu. Klinikten sessizce uzaklaşıp dışarıdaki temiz akşam havasına çıktı. Polo sahasına ulaştığında güneş batmıştı. Meyerbach teknisyenlerinden Paulus ve Ludwig oraya ondan önce gelmişlerdi. Kelebeğin erken inişini duymuş ve neler olduğuna bakmaya karar vermişlerdi. Leon Graf'ın başına gelenleri kısaca anlattıktan sonra geri dönmem gerek dedi. Fräulein von Welberg'e ne olduğunu bilmiyorum. Orada tek başına kaldı. Tehlikede olabilir. Kelebeğin yakıt tankları neredeyse bomboş. Arı ne durumda?
Ludwig siz getirdikten sonra doldurmuştuk dedi.
Yardım edin de motorları çalıştıralım. Leon uçağa bindi ve teknisyenler de peşinden koştular. Ludwig karanlıkta uçamazsınız diye itiraz etti. Dolunay'a 2 gün kaldı. 1 saat sonra ay doğacak. O zaman gündüz gibi olur zaten.
Ya hava bulutlu olursa?
Leon yılın bu vaktinde olmaz dedi. Şimdi tartışmayı kesin. Motorları çalıştırmama yardım edin.
Kokpite tırmanıp rutin işlemleri yapmaya başladı. Ama yarısında kesip şehrin bulunduğu taraftan gelen at seslerine kulak verdi.
Lanet olsun diye mırıldandı. Kimsenin dikkatini çekmeden kaçmaya çalışıyordum. Kim bu şimdi?
Kokpitin yanına çömelip karanlığın içinde geleni seçmeye çalıştı. Sonra eğerdeki uzun, heybetli figürü tanıyınca yüzünü göremediği halde rahatladı.
Penrod amca diye seslendi.
Atlı atını dizginledi.
Leon sen misin?
Ta kendisi efendim. Leon sesindeki bezginliği belli etmemeye çalıştı.
Penrod neler oluyor diye sordu. Uçağın gelişini duyduğumuzda Mutaiga Şehir Kulübü'nde Hugh Delamer ile yemek yiyorduk. Neredeyse anında birçok senaryo yazılmaya başlandı. Birisi von Meyerbach'ı sedye ile getirilirken görmüş. Kaza olduğunu, bir aslan tarafından saldırıya uğradığını ve Fräulein von Welberg'in de kayıp ya da ölü olduğunu söylüyorlardı. Hastaneye gittim ama doktorun ameliyatta olduğunu, benimle görüşemeyeceğini söylediler. Sonra kolonide uçak kullanabilen sadece 2 kişi olduğunu hatırladım ve von Meyerbach bunu yapacak durumda olmadığına göre senin geldiğini tahmin ettim. Sonra da sana bakmaya geldim.
Leon güldü. Tu General Ballantyne'ı atlatmak kolay değildi.
Amca, gerçekten çok zekisiniz.
Ya herkes öyle diyor. Şimdi oğlum tam bir rapor istiyorum. Senin niyetin nedir? Von Meyerbach'ın başına tam olarak neler geldi ve o tatlı Fräulein nerede?
Duyduğunu söylentilerden bazıları doğru efendim. Von Meyerbach'ı av sahasından getirdim. Gerçekten aslan yaraladı hem de çok kötü bir şekilde. Doktora emanet ettim. Kurtulacağını düşünmüyorum. Durumu çok kötüydü.
Böyle bir şeyin olmasına nasıl izin verdin Leon? Penrod'un ses tonu öfkesine ihanet ediyordu. Onca emeğim de boşa gidecek.
Masailer gibi Asse Gai ile aslan avlayacağım diye tutturdu. Müdahale etmeme fırsat kalmadan yere yıkılmıştı bile.
Penrod bu adam tam bir ahmak diye söylendi. Senin de ondan kalır yanın yok. Kendini böyle bir duruma sokmasına asla izin vermemeliydin. Ne kadar önemli olduğunu, ondan neler öğrenmeyi umduğumuzu biliyordun. Lanet olsun, onu durdurmalıydın. Bebekmiş gibi arkasını kollamalıydın.
Kendi aklı olan kocaman kötü bir bebek efendim. Bakmak kolay değil.
Leon'un sesinden öfkesi hissediliyordu.
Penrod hemen konuyu değiştirdi. Von Welberg nerede peki? Umarım onu da aslanlara atmamışsındır.
Bu sataşma Penrod'un da umduğu gibi Leon'u sinirlendirdi. Gerçeği ağzından kaçıracaktı ki büyük bir çabayla kendini tuttu. Eva'nın sesi kulağındaydı. Nerede olduğumu soran olursa ve bu kişi kim olursa olsun yerimi söyleme. Sadece kayboldu de.
Kim olursa olsun derken Penrod amcam da buna dahil miydi?
Leon'un aklı hızla çalışıyordu. Alayın yemeğinde bahçede tanık olduğu sahne gözünün önüne geldi. O zamanki kuşkuları boşuna olmamalıydı. Eva'nın hiç öyle aralarında özel bir ilişki varmış gibi davrandığını görmemişti. Sonra Eva'nın askerlikle bağlantısına dair sözlerini hatırladı.
Penrod kolonideki askeri güçlerin komutanıydı. Her şey zihninde belli belirsiz bir anlam kazanmaya başlıyordu.
Eva bir canavarın eline düştüm demişti. O canavar Penrod amca mıydı?
Eğer öyleyse Leon da ona kötülük eden taraftaydı.
Derin bir nefes alıp o kayboldu efendim dedi.
Penrod ne demek kayboldu diye hırladı.
Bu ani ve şiddetli tepki Leon'un kuşkularını doğrulamıştı. Penrod bu karanlık sırrın tam ortasındaydı.
Sen de askersin Porsuk, tıpkı benim gibi. Görev ve yurtseverlik ne demektir bilirsin.
Evet, o bir askerdi ve şimdi burada üstüne yalan söylüyordu. Daha önce de üstüne itaatsizlik ve görevi ihmalle suçlanmıştı. Şimdi de aynı suçları işliyordu.
Ama bu sefer bunu kasten ve isteyerek yapıyordu. Tıpkı canavarın eline düşen Eva gibi.
Hadi oğlum anlat şunu. Ne demek kayboldu? İnsanlar havaya uçmaz ki.
Aslan saldırdığında von Meyerbach'ı kurtarmaya çalışıyordum. Tehlikede olan oydu. Durdu. Neredeyse Eva değil diyecekti ama hanımefendi değil diye devam etti. Geride kalmasını söyledim ve masailerin arasına koştum. O karmaşada kendisini göremedim. Daha sonra aslan von Meyerbach'a saldırınca aklımda bir tek şey vardı. O da onu Doktor Thompson'a yetiştirmekti. Havalanana kadar Fräulein von Bellberg aklıma gelmedi. O zaman da dönüp onu almak için çok geçti. Manyoro ile Loikot'un onu bulup güvenli bir yere götüreceğine inanmak zorundaydım. Eminim öyle de yapmışlardır. Fakat yine de gece uçmayı göze alıp vadiye onu bulmaya gidiyordum. Penrod atını uçağın yanına yaklaştırıp Leon'un gözlerinin içine baktı. Leon yalan söylediğinin yüzünden belli olacağına emindi. Karanlığa onu Penrod'un keskin gözlerinden sakladığı için şükretti.
''Beni iyi dinle Leon Courtney. Onun başına bir şey gelirse hesabını bana verirsin. Şimdi emrim şu, iyice dinle. Eva von Bellberg'i nerede bıraktıysan gidip bulacaksın ve doğruca bana getireceksin. Başka kimseye değil, iyice anlatabildim mi?''
''Kesinlikle efendim.''
''Beni hayal kırıklığına uğratırsan acı ve çekmek kelimelerinin anlamını iyice öğretirim sana. Freddy Snell'i mumla ararsın. Uyarmadı deme sonra.''
''Anladım efendim. Şimdi pervanelerin önünden çekilmek lütfunda bulunursanız emirlerinizi yerine getireceğim.''
Ludwig koca Meyerbach kamyonunu pistin diğer tarafına götürüp farları pisti aydınlatacak şekilde bıraktı. Leon uçağı kükreyerek havalanırken farların aydınlığında Penrod'un silüetini gördü. Amcasının öfkesinin ateşini neredeyse havadan bile hissedebilmişti.
Pistin sonundaki ağaçları geçer geçmez Percy kampına doğru döndü. O yükseldikçe ay da yolunu aydınlatmak için karanlık ufukta belirmeye başlamıştı. Bir süre sonra kampın üstünde yükselen tepe karşısında belirdi. Max Rosenthal'ın dikkatini çekmek için motorlara güç verip havada 3 tur attı. Sonra gazı azalttı. Son turunu yaparken aşağıdaki arabanın farlarının yandığını gördü. Sonra da pisti aydınlatmaya başladıklarını fark etti. Max neye ihtiyacı olduğunu anlamış ve aracı Leon'un inişine yardımcı olacak şekilde park etmişti. Leon arıyı durdurur durdurmaz çantasını yandan attı, sonra Holland tüfeğiyle fişekliğini kaptı. Aşağı inip kamyona koştu.
''Max, en iyi atlarımızdan 4 tane istiyorum. Bir seyis gelsin benimle. Birer ata biner, diğerlerini de yedekleriz.''
''Ya vol patron, nereye gidiyorsun, ne zaman gitmek istiyorsun?''
''Nereye gittiğimi boş ver, bir an önce gitmek istiyorum.''
''Himmel, saat 11 oldu, sabaha bekleyemez misin?''
''Acelem var Max.''
''Yah, öyle görünüyor.''
Leon çadırına koşup küçük çantasına gerekli bir iki şey attı, sonra da atların bulunduğu yere gitti. Atlar hazırdı ama emrettiği gibi 4 tane değil, 5 tane vardı. Siyah katırın üstündekini tanıyınca Leon'un yüz ifadesi yumuşadı, hafif bir tebessüme dönüştü.
''Peygamberin duası üstüne olsun.'' dedi.
Ay ışığında İsmail'in dişleri parladı.
''Efendi, bensiz aç kalırsın diye düşündüm.''
İki kere at değiştirerek bütün gece yol aldılar. Şafak'la birlikte Lonsonio Dağı'nın mavimsi kütlesi uzakta görünmeye başladı. Öğle vakti olduğunda güneş doğu ufkunun yarısını kaplamıştı. Ama bu manzara Leon'a yabancıydı. Dağ daha önce hiç bu taraftan yaklaşmamıştı. Kuzey yamacı şimdi bütün heybetiyle ortaya çıkmıştı. Eva'nın Graf Otto ile geçerken gördüğü yüzüydü bu. Percy kampından beri neredeyse 13 saattir yoldaydılar. Eva ile buluşmak için sabırsızlanmasına rağmen insanlardan da hayvanlardan da daha fazlasını isteyemeyeceğini biliyordu. Adamların dinlenmesine, atların otlanıp su içmesine izin vermek zorundaydı. Küçük bir gölcüğün başında durup hayvanları suladıktan sonra otlasın diye bıraktılar. Onlar o işlerle uğraşırken İsmail de kahve yaptı, soğuk geyik etini dilimledi, yanına soğan turşusu ve mayasız ekmek koydu. Leon karnını doyurduktan sonra gece iyice bastırana kadar uyudu. Sonra yeniden atlara binip karanlıkta ilerlemeye başladılar. Gece serinliğinde atlar daha hızlı gitti ve şafak sökerken dağ tepelerinde belirdiler. Leon huşu içinde zirvelere baktı. Yüksek yamaçlar parlak renkli likenlerle bezenmişti. İki koca kayayı ayıran şelalenin gümüşü parıltısını da seçebiliyordu. Bu açıdan döküldüğü noktayı göremese de bunun Eva ile yukarıdan gördükleri şelale olduğunu tahmin ediyordu.